Ayrım 8. Size yalan söylediler. Barış Terkoğlu, Sami Menteş. Sayfa 69. Fatma Şahin olayı. Müslüm Gündüz'ün açıklamaları çok konuşulurken 29 Aralık 1996'da 2 yıl hüküm giydiği davada tutuklanması amacıyla Gündüz'ün bulunduğu Kadıköy'deki bir ev polis tarafından basıldı. Hüseyin Üzmez'e ait ev Gündüz'ün tutuklanması için basıldığında Gündüz'ün Fadime Şahin isimli bir kadın ile gayrimeşru bir ilişki içinde olduğu ortaya çıktı. Tutuklama esnasındaki uygunsuz kıyafetleriyle görüntüleri baskın anında olay yerinde bulunan muhabirler tarafından çekildi ve televizyon kanallarında yayımlandı. 28 Şubat davası kumpasçıları ve dönem karşıtlarına göre 28 Şubat BGK kararları irtica tehlikesine dayandırıldığı için halkı irtica tehlikesi bulunduğuna inandırmak ve halkın desteğini sağlamak amacıyla Ali Kalkancı, Müslüm Gündüz, Fadime Şahin gibi sembol isimler kamuoyu önüne çıkarıldılar. Bunun tamamen askerlerin bir kurgusu olduğunu, bu kişilerin askerlerce kullanıldığını, aslında din ve tarikatlarla ilgili kişiler olmadığını, bu maksatla askerlerce önceden eğitildiklerini iddia ettiler. Bu iddia ve değerlendirmeler sadece konuşmalarda kalsaydı gülünüp geçilebilirdi. Ancak gerekçeli kararda da aynı şekilde yer alınca komik olmaktan çıktı. İşi öyle bir noktaya getirdiler ki Fadime Şahin'e askerler ayarlamış, baskın yapılacak eve basını da asker götürmüştü. Fadime Şahin olayı yaşandığında bir medya kuruluşunun yöneticilerinden olan gazeteci milletvekili Tuncay Özkan, Kasım 2016'da katıldığı bir TV programında FETÖ mensubu olduğu için ihraç edilen dönemin Emniyet İstihbarat Şube Müdürü Sami Uslu, Ali Fuat Yılmazer, eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı ve Recep Güven'in, eski Diyarbakır Emniyet Müdürü, Müslüm Gündüz, Fadime Şahin'in basılma olayını organize ettiği açıkladı. Programda TV Haber Müdürü olduğu dönemde muhabirlerini Sami Uslu'nun bizzat arayarak bir operasyon yapacağız gelin dediğini belirtti. Peki Başbakan Tansu Çiller o günler için ne diyor? Kendisine gelen istihbaratlarda ne vardı? 28 Şubat davasının gerekçeli kararında Tansu Çiller'in tanık ifadesi de yer alıyor. Çiller mahkemede aczi mendiler olayı ile ilgili, bu Fadime Şahin olayı ile ilgili, basına yansıyan haberlerle ilgili, o dönemde size İçişleri Bakanlığından veya devletin diğer istihbarat birimlerinden bunları yapan, aczi mendileri bu şekilde yönlendirenlerin asker olduğu yönünde bir istihbarat, bir bilgi paylaşımı geldi mi? Hem olay zamanında ve daha sonraki dönemlerde şeklindeki soru üzerine şu yanıtı verdi. Bunların kurgu olduğu doğrultusunda geldi, yani daha evvelden oluşmuş ve bunların bir kurgu olduğu doğrultusunda geldi. Askerler tarafından kurgulandığı doğrultusunda gelmedi. Ama medyanın genelde bir koordinasyon içinde bunu bu şekilde çalıştığını, medya patronunun kendisi darbeleri araştırma komisyonunda ifade vermiştir. Bu yazılı ifade halen o komisyonun tutanaklarında mevcuttur. Müslüm Gündüz ise 23 Nisan 2016 tarihinde Mercan TV'de katıldığı programda baskının Fethullah Gülen tarikatı FETÖ tarafından kurgulandığını, baskında görev alan ve Fethullah Gülen tarikatı üyesi olduğunu ifade eden bir komiserin bu baskını tarikatın düzenlediğini, baskında 3 gün boyunca pusuda bekleyip çevre illerden toplatılan 437 polisle birlikte gerçekleştirdiklerini, bu şahsın bu olayı kendilerine 2014 yılında anlattığını açıkladı. Müslüm Gündüz baskından yıllar sonra yaptığı açıklamada askeri suçlamayıp Nurcu gelenekten gelmiş olan bir başka tarikatı FETÖ'yü suçluyordu. Hakeza iki tarikat arasında anlaşmazlık olduğu basına da yansımıştı. Sonuç olarak olayın kahramanı Gündüz'ün ve yakın tanıklardan Tuncay Özkan'ın açıklamaları mahkemede gerçeğe ulaşmada yardımcı olamadı. Dönemin başbakanı olan Tansu Çiller askerleri suçlayan bir istihbaratın kendisine gelmediğini söyledi. Nasıl oluyor da bu suçlamaya devam edilebiliyordu? Nasıl oluyor da çelişkili birkaç tanık ifadesinden başka delil yok yani bu suçlama gerekçeli kararda hükme delil olarak gösteriliyordu? İşte bu konu bile mahkemenin gerçek bir yargılama yapmak yerine günün sonunda kumpasla sanık sandalyesine oturtulanlara ceza vermek üzere kurgulandığını kanıtıydı. Ergenekon kumpasına da koydular. Aczi mendiler konusu sadece 28 Şubat kumpasının gündeminde değildi. FETÖ'cüler bu konuyu Ergenekon kumpasına da soktu. Aczi mendilerle ilgili olayların Harbi Ordu evinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından planlandığını ileri sürüyorlardı. Buna delil olarak da Veli Küçük'ten çıktığı ileri sürülen flash disk gösteriliyordu. Ellerindeki bir diğer iddia ise Tansu Çiller'in danışmanı Şükrü Karaca'nın Ergenekon kumpası bütün hızıyla sürerken Müslüm Gündüz, Fadime Şahin olayının Sami Uslu ve JITEM tarafından kurgulandığına dair 2009 yılında FETÖ'nün yaygın organlarından biri olan Aksiyon dergisindeki açıklamasıydı. Karaca bu beyanıyla Ergenekon kumpasının savcı ve hakimlerine destek verdi. Ancak çok zaman geçmedi ve davayı kurgulayan FETÖ mensubu savcı ile polislerin mahkemedeki FETÖ'cü hakimlerin planlarını bozacak gelişmeler yaşanmaya başladı. Ergenekon davasının FETÖ kumpası olduğu artık toplumun büyük çoğunluğu tarafından kabul gördü. Tahliyeler gelmeye başladı. Ergenekon kumpasında Veli Küçük'ten çıkan içinde Aczi Mendi olayının TSK tarafından planlandığını gösterdiği ileri sürülen belgelerin FETÖ tarafından Ergenekon davasına monte edilmek üzere kumpasla üretildiğinin Ergenekon davası gerekçeli kararında yer bulması ile bu iddia da çökmüş oldu. Bu çöküş sadece Aczi Mendilerin TSK tarafından kullanıldığı yalanını ortaya koymakla kalmadı. 28 Şubat davasının bir FETÖ kumpası olduğunu da açıkladı. Ancak Şükrü Karaca'nın FETÖ'cü yargı mensuplarına neden böyle bir destek verdiği hala merak konusu. Bu desteğin sebebinin de ortaya çıkarılması gerekiyor. Bugün hala varlar. 28 Şubat sürecinin simgeleri haline gelen Aczi Mendiler, hükümetin tarikatların önünü açmasıyla yeniden güçlendi. Artık örgütlülükleri dar bir çevreyle sınırlı değil, devlet içinde hemen her görevdeki insan cemaatin içinde yer alıyor. Müslüm Gündüz artık internet üzerinden mesajlarını geniş kitlelere ulaştırıyor. O mesajlarından birinde anne ve kız kardeşlerin açık kıyafetlerinin tahrik edebileceğini söylüyor. Afganistan'da Taliban'ın zaferinin ardından kutlama mesajı gönderen Aczi Mendiler, Fransa'da Charlie Hebdo karikatür dergisini basan ve karikatüristleri öldüren terör örgütü IŞİD üyesi Kuaşi kardeşler içinde Türkiye'de gıyabi cenaze namazı kıldı. Türkiye'nin IŞİD'i terör örgütü olarak görmesi ve başbakanın üst düzeyde saldırıyı kınamak için Paris'e gitmesi göz önüne alındığında Aczi Mendilere dokunulmaması izaha muhtaç bir durum. Ancak Aczi Mendilerin zaman zaman hükümet medyasına çıktığı, Erdoğan'ın politikalarına destek verdiği, hatta kur korumalı mevduata bile caiz dedikleri hatırlanırsa izah zor da görünmüyor. 9. Bölüm. TSK'dan atılanların kim olduğunu biliyor musunuz? Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ihraçlar 28 Şubat'la başlayıp AKP'nin iktidara gelmesiyle bitmedi. Eski bir geleneği olan Türk Silahlı Kuvvetleri kimi zaman disiplinsizlik, kimi zaman yasalara uymama, kimi zaman da devletin kırmızı çizgi olarak belirlediği yapılarla iltisakları nedeniyle ordudan birçok kişiyi ihraç etti. 90'lı yılların ikinci yarısı ve 2000'li yılların başında yaşanan ihraçlar 28 Şubat süreci ve Batı Çalışma Grubu ile ilişkilendirilmeye çalışıldı. İhraç edilip de davada müşteki olan eski askerler ihraç edilmelerinin nedenlerini dindar olmalarına, eşlerinin başörtüsü takmalarına, içki içmemelerine, Batı Çalışma Grubu'na katılmama veya grup tarafından verilen vazifeyi yerine getirmeme olarak gösterdi. kulaktan kulağa yayılmaya başlanıp daha sonra miting kürsülerinden seslendirilen kumpas iddianamelerinde kendine yer edinip mahkeme salonlarında yankılanan bu iddiaların üzerine gerçeğin fenerini tutmalıyız. Mahkemenin saklamaya çalıştığı gerçek. 28 Şubat iddianamesini yazan FETÖ iltisaklı Mustafa Bilgili, dava dosyalarını kalınlaştırdıkça haklı olacağını varsaymış olsa gerek ki birçok ismin şikayetlerini doğruluğuna bakmadan dosyaya ekledi. Yargılama aşamasında iddialar çürütülse de mahkeme görmezden geldi ve hatta kendisi de bizzat gerçekleri karartmaya çalıştı. Örnek verelim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 90'lı yıllarda Fethullahçılık nedeniyle ihraç edilen ve davada müşteki olarak yer alan 72 kişi vardı. Mahkeme her nedense bu 72 kişiden 60'ının Yüksek Askeri Şura'daki ihraç gerekçesinin Fethullahçılık olduğunu sakladı. Bazılarının Nurcu ibaresiyle aktardı, bazılarının ise gerekçesini tamamen kararttı. İhraç gerekçelerini dini nedenler, başörtü diyerek geçiştirdi. Buna karşın diğer tarikatlarla iltisakı nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen personelin tarikat bilgilerine gerekçeli kararda yer verdi. Fethullahçılıktan atılma gerekçesinin saklanmasındaki neden 28 Şubat davasının bir FETÖ kumpası olduğunu da gizlemek olabilir mi? Darbeye karşı çıkanlar mı atıldı? FETÖ'cü savcı Mustafa Bilgili'nin hazırladığı iddianameye göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen kişiler olası bir darbeye engel olmamaları için ordudan atıldı. Mahkeme de bu iddiayı kabul ederek hüküm kurdu ve Batı Çalışma Grubunca darbeye karşı çıkacak askerlerin belirlendiğini ve bunların ihraç ya da emekli edildiğini gerekçeli kararında yazdı. Buna dair ellerinde ne delil vardı diye soracak olursanız, ellerinde bunu kanıtlayabilecek hiçbir delil olmadığını söyleyebiliriz. Öncelikle hükümetin istifa tarihi olan 18 Haziran 1997'den önce irticai faaliyetler nedeniyle 1996 ve 1997 Mayıs tarihlerinde sözde darbeye karşı çıkacak kaç personelin TSK'dan atıldığını rakamlarla belirtmek gerekir. 1996 yılında 46 subay, 52 az subay, toplam 98. 1997 yılında ise 58 subay, 104 az subay, toplam 162 kişi. Her iki yılı topladığınızda ise toplamda 260 personelin TSK'dan ihraç edildiği ortaya çıkıyor. Sözde darbe tarihi olan 18 Haziran 1997 itibariyle iddiaya göre yaklaşık 90 bin rütbeli personel mevcudu olan TSK'da sözde askeri müdahaleye karşı çıkabileceğinden korkulan küçük rütbeli 260 personel mevcut. Sözde darbe tarihi olan 18 Haziran 1997'den sonra 1997 Temmuz 1999 yılları arasında TSK'dan ihraç edilen ve iddiaya göre askeri bir müdahaleye karşı çıkması beklenen ve ancak karşı çıkmayan 18 Haziran 1997 tarihi itibariyle TSK'dan henüz ihraç edilmemiş, haklarında sonraki dönemlerde işlem yapılmış personel sayısı ise şöyle. 1997 yılında 57 subay, 78 az subay, toplam 135 kişi. 1998 yılında 125 subay, 145 az subay, toplam 270 kişi. 1999 yılında 20 subay, 61 az subay, toplam 81 kişi ve dava dosyasına ulaşılamayan 7 kişiyle birlikte sözde darbeden sonra 493 personel TSK'dan atıldı. Bu 493 personel sözde darbe tarihinde TSK'da olmasına rağmen darbeye karşı çıkmadı. Mahkemenin yanıt vermesi gereken sorular. Hükümetin istifa tarihi olan 18 Haziran 1997 tarihinden önce TSK'dan disiplinsizlik nedeniyle ilişiği kesilen hiçbir asker, müşteki, mahkemede ben muhtemel bir darbeye karşı çıkacaktım, şu tedbirleri aldım, bu nedenle beni TSK'dan attılar şeklinde beyanda bulunmadı. 18 Haziran 1997 tarihinden sonra TSK'dan ilişiği kesilen ve o tarihte halen TSK'da görev yapmakta olan asker müştekiler ise gerekçeli kararda kabul edildiği üzere gerçekleştiği ileri sürülen sözde darbe iddiasına ilişkin olarak ben o dönemde hükümete yapılan darbeye karşı çıktım. Bu kapsamda şu işlem ve eylemlerde bulundum. Karşı çıkanlar olarak şu şekilde ortak direnç gösterdik vesaire vesaire şeklinde tek bir beyanda bulunmadı. Ve şimdi tarihe bir not olarak kalacak olan bu kitapta mahkemenin cevap veremediği ancak yanıtını arayan soruları tekrarlayalım. Madem darbe gerçekleşmiş ve madem iddia edildiği gibi bu müştekiler darbeye karşı çıkacaklardı, sözde darbe tarihinde halen TSK'da görev yapan sayıları 493 olan bu müştekiler, personel neden darbeye karşı çıkmamış, engellememiş, bu yönde tek bir fiil ya da eylemde bulunmamışlar? Ya da madem darbeye karşı çıkacaklarından korkulmuş, o halde neden darbe tarihinden önce bu 493 personel TSK'dan atılmamış? Bu yönde iddianamede ve gerekçeli kararda tek bir belge ya da bilgi yok. Ordudan ilişiği kesilen bu şahısların büyük bir çoğunluğunun küçük rütbeli personelden oluştuğu, sadece az sayıda üst subay rütbesinde ve etkili olmayan yardımcı sınıf görevlerde bulunduğu, içlerinde general amiral bulunmadığı ve doğal olarak etkin bir silahlı güce komuta etmedikleri ve niteliksel gücünün olmadığı da görülüyor. Kaldı ki 10 yıl içinde ilişiği kesilen personel toplamının oransal miktarı bile herhangi bir yıla ait rütbeli personel sayısının 1/5'ini dahi oluşturmuyor. Eğer mahkemenin iddiası doğru olsaydı 18 Haziran 1997 sözde darbe tarihinde halen görevde bulunan ve daha sonra TSK'dan sözde hukuksuz tespitlerle ve askeri müdahaleye karşı çıkacakları için atıldığı iddia edilen bu 493 personelin darbeye karşı çıkması gerekirdi. Durum fiilen böyle olmadığına göre mahkemenin iddiası da gerçek dışı. Öte yandan iddianamede ve gerekçeli kararda bu sözde darbenin klasik darbelerden farklı, Cengiz Çandar'ın ifade ettiği gibi postmodern bir darbe olduğu ileri sürülüyor. Madem silahlı güç kullanılması öngörülmemiş, hükümete, milletvekillerine, bakanlara sözde baskı ve tehdit ile gerçekleştirilmesi planlanan sözde postmodern darbe için asker müştekilerin hangi fiil ve eylemleri bu sözde darbeyi engelleyecekti? Bu müştekiler Milli Güvenlik Kurulu'nda karar alınmasını, Erbakan ve Çiller'e yapıldığı ileri sürülen sözde baskıyı ve hükümetin istifa etmesini engelleyecek hangi işlem ve eylemlerinden korkulduğu için TSK'dan atıldılar? Şu hususu da belirtmekte fayda var. Yaş kuruluşunu ve kullandığı devlet yetkisini anayasadan alır. Ayrıca yaş kararları anayasa gereği Cumhurbaşkanı tarafından onaylanır. Mahkemede ihraçlarla ilgili suçlamaların yapıldığı yaş kararları, Cumhurbaşkanı'nın onayı, Başbakan ve Milli Savunma Bakanı'nın imzaları ile yani siyasi iradenin kararı ile icra edildi. Dönemin yaş kararları şura üyelerinin tamamının yani siyasi iradenin, Başbakan ve Milli Savunma Bakanı'nın da katıldığı oy birliği ile alınmış ve Cumhurbaşkanı'nca onaylanmış kararlar. Bazılarının iddia ettiği gibi 1996 ve 1997 yaş kararında herhangi bir şerh yok. Kararlar oy birliğiyle alındı ve kararların altında başbakan olarak Erbakan'ın da imzası vardı. 8. ayrımın sonu. Sayfa 76.